Ayrım 4.
Yumuşaklığı uzaktan hissedilen bu ipeksi dalgalanmaya dalıp gidince salonda bir sessizlik oldu. Dilara Hanım yanında duran gümüş çıngırağı çaldı. İçeri giren hizmetçiye, "Burası çok karanlık oldu, ışıkları yakın," dedi. Ragıp Bey eve geldiğinden beri kendisini sürekli rahatsız eden duygunun nedenini o anda kavradı. Bu zengin ve saygıdeğer konakta hizmetçiler hanımlarının eve yabancı bir erkekle gelip onunla konyak içişine hiç yadırgamamışlardı. Buraya böyle misafirlerin sık sık geldiği anlaşılıyordu. Konyak kadehini sehpanın üzerine bıraktı. "Ben artık kalkayım." "Hiç olur mu? Baksanıza kar nasıl bastırdı. Hava biraz sakinleşsin. Araba sizi istediğiniz yere götürür ama bu havada atlar da gitmez. Hem nedir kuzum bu gitme lakırdısı? Size rastladığımdan beri hep gitmek istiyorsunuz. Çok mu sıkıyorum sizi?" Ragıp Bey telaşla "Estağfurullah," dedi. "Rahatsızlık vermek istemedim." Kadında açıkça davetkar bir hal vardı ama aynı zamanda sesine kattığı o alaycı tondan mı yoksa zenginliğin getirdiği güvenden mi bilinmez, asla ulaşılmaz ve mesafeli de duruyor, birbirine benzemeyen hatta birbirinin tam aksi iki tavrı bir arada görmekte nedense kadınlardan tek ve anlaşılır bir tavır görmeyi bekleyen Ragıp Bey'i şaşırtıyordu. Dilara Hanım uzanıp konyak dolu kristal karafı aldı. "Biraz daha arzu eder miydiniz?" diyerek Ragıp Bey'e baktı. Ragıp Bey evet anlamında başını sallayınca önce onun kadehine sonra kendininkine biraz daha konyak koydu. Bütün hareketlerinde doğduğundan beri sarayda büyümüş bir kadının süzülmüş, eğitimli zarafeti vardı ama saray kadınlarında hemen hemen her zaman rastlanan yapaylığın en küçük bir işareti bile görünmüyordu. Hiç zorlanmadan saygı uyandırıyor, sağladığı bu saygının içinde de canı istediği gibi dolaşıp yarattığı etkinin doğurduğu güvenle karşısındakilerle eğleniyordu. Daha yüksek tabakadan olanların daha aşağıdakilere karşı duydukları gizli korku da yoktu onda. Her tabakadan erkeğe hiç çekinmeden sokulabiliyordu. Kendisi istemedikçe kimsenin kendisine dokunamayacağına, nedenini bilmeden hatta bunu bir kere bile aklından geçirmeden emindi. Pencerelerden görünen karın ağır ağır düşüşüne uygun bir usulluk ve yavaşlık içinde konuşmalarını sürdürdüler. Ve ilk sefer rastlaşan her kadınla her erkek gibi kendi hayatlarından ve geçmişlerinden söz ettiler. Daha doğrusu Dilara Hanım konuştu, Ragıp Bey dinledi. Dilara Hanım, Lehistan'da Alman asıllı küçük bir toprak ağasının kızı olarak doğmuş, bir lehli vatansever öğretmenin kızı olan annesinden müzik dersleri almış, edebiyatın tadını keşfetmiş, babasından ise insanları istediği zaman kendisinden uzakta tutmayı ve onları bakışlarıyla yönetmeyi öğrenmişti. 13 yaşında köylerine yapılan bir baskında kaçırılıp Osmanlı Sarayı'nın haremine hediye olarak gönderilen bir kafileye katılmıştı. Haremde öbür kızlar kadar güzel olmadığı ve onlardan daha zeki olduğu için hep yalnızlığa itilmiş ve 18 yaşında Giritli ihtiyar bir paşa ile evlendirilmişti. Paşa genç karısını gerçekten sevmiş, onun yarım kalan eğitimiyle ilgilenmiş, ud dersleri aldırmış, bizzat kendisi Fransızca öğretmiş, sıhhi sebeplerle padişahın iznini alarak sık sık gitmek zorunda kaldığı Avrupa'ya karısını da götürüp onu en güzel şehirlerde, en rahat otellerde dolaştırmış, bir Avrupalı kadın gibi yaşatmış, sonra da büyük bir servet bırakarak bu dünyadan ayrılmıştı. O zamandan beri Dilara Hanım bu köşkte kızıyla birlikte her türlü kaygıdan uzak, sakin ve güvenli hayatını yaşıyordu. Ragıp Bey'e söylememişti ama kocası öldükten sonra genç yaşta dul kalan birçok Osmanlı kadınının aksine kadınlığını unutmamış, bir dedikoduya yol açmamak için de kendi çevresinden olmayan yakışıklı erkeklerle gel geç ilişkiler kurmuştu. Bir sessizlik anında Dilara Hanım bahçeye yağan kara baktı. "Kar," dedi, "bana hep çocukluğumu hatırlatır. Karı sevip sevmediğime bir türlü karar veremem. Kar herkesin hatırına çocukluğunu getirir." Şöminenin çıtırtıları, aynalara yansıyan lambaların ışıkları, pencerenin dışındaki beyaz gölgeli kar karanlığıyla tam tezat teşkil ediyor, insanı yumuşacık sarıp Ragıp Bey'in aklının bir köşesindeki gitme fikrini sürekli erteletiyordu. Dilara Hanım gümüş çıngırağı çaldı. İçeriye giren hizmetçiye sakince sordu. "Yemek hazır mı?" "Evet efendim." Dilara Hanım Ragıp Bey'e döndü. "Yemeği hazırlattım. Yemekten sonra araba sizi götürecek." Ragıp Bey aslında çok da güçlü çıkmadığını kendisinin de fark ettiği bir sesle itiraz etmeye çalıştı. "Ben hiç rahatsız etmesem, gecikmeden gitsem, arabaya da hiç lüzum yok. Ben bir kira arabası bulurum." Dilara Hanım ayağa kalkarken Rakıp Bey'in daha önce hiçbir kadından duymadığı otoriter ve alaycı bir sesle konuştu. Zabit efendi, tavrınız nezaket sınırlarına tecavüz etmiyor mu? Gitme konusunda bu ısrar neredeyse bir istiskale dönecek. Sıkıcı olduğumu bu kadar da yüzüme vurmayın kuzum. Ragıp Bey, estağfurullah diye mırıldanarak yerinden kalkıp Dilara Hanım'ın peşine düştü. Ama içten içe bu baskıya da sinirlendi. Bu tuhaf kadına bir türlü itiraz edemiyor, işin kötüsü gitmekle kalmak arasında kendisi de karar vermekte güçlük çekiyordu. Aydınlık ve büyük bir salona geçtiler. Ortada beyaz örtülü geniş bir masa duruyordu. Masaya 3 kişilik servis konmuş, gümüş şamdanlar yerleştirilmişti. Ragıp Bey'in gözleri yemeğe oturacak 3. kişiyi aradı ama ikisinden başka kimse gözükmüyordu salonda. Sorar gibi Dilara Hanım'a baktım. Dilara Hanım gülümsedi. Kızım da bizimle yiyecek. O sözünü bitirirken yandaki kapı açıldı ve içeriye 17-18 yaşlarında bir genç kız girdi. Sofrada bir erkek misafir olduğunu görmekten duyduğu hoşnutsuzluğu saklamaya çalışarak aldığı terbiye icabı önemsiz insanlara bile gösterilmesi gereken nezaketi gösterip Ragıp Bey'e gönülsüzce "Hoş geldiniz" dedikten sonra kafasını yerden kaldırmadan masaya oturup yemeğin getirilmesini beklemeye başladı. Dilara Hanım kızının tavırlarını aldırmamış, kızının yabancı bir erkeğe alışık bir hoşnutsuzlukla karşılaması gibi o da kızının kabalığının sınırındaki tavrını aldırmazlıkla kabul etmişti. Aralarında böyle bir davranışla karşılaşmaktan en çok rahatsız olan bu evde kendini yanlış yerleştirilmiş fazla bir eşya gibi hisseden Ragıp Bey'di. Bir süre hiç konuşmadan çorbalarını içtiler. İki kadının yanında hiçbirine kendini beğendirmeye çabalamadan sessiz durmayı beceren Ragıp Bey'in soğuk hatta kızgın hali, iki kadında da kendi iktidarlarına bir meydan okuyuşla, bir masada kadınların sahip olması gereken gizli hakimiyete bir başkaldırışla karşılaşmışlar hissi uyandırdı. Dilara Hanım bu suskun meydan okumayı kendi suskunluğuyla karşıladı ama genç Dilevser'in sabrı bütün aldırmazlığına rağmen sessizliği sürdürmeye yetmedi. O güne dek bu eve gelen hiçbir erkeğe benzemeyen bir kadın tarafından davet edilmiş olmanın yarattığı açığa pek vurulmamaya çalışılan yılışık şımarıklığı taşımayan bu adamın asık suratlı ve umursamaz duruşu ilgisini çekmişti. "Siz Miralay mısınız?" dedi birdenbire. Her türlü askeri rütbeyi ve mansıbı küçümsediğini gereğinden fazla hissettiren bir vurgu vardı sorusunda. Hayır dedi Ragıp Bey. Dilara Hanım elindeki gümüş kaşığı ağzına götürürken bir an durdu. Başını kaldırmadan yalnızca gözleriyle kızına ve Ragıp Bey'e baktıktan sonra yeniden çorbasını içmeye döndü. Peki nesiniz? Binbaşıyım. Sizi bilmeden kızdıracak bir şey mi söyledim? Ne münasebet, neden beni kızdıracak bir şey söyleyeceksiniz? Kızgınmış gibi konuşuyorsunuz da. Dilara Hanım bu konuşmayı hiç karışmadan dinliyor, kızının densizliği karşısında Ragıp Bey'in ne yapacağını merak ediyordu. Yo, hayır kızgın değilim. Sadece bu neviden konuşmalara pek alışkın sayılmam. Dilara Hanım, mecrasını kaybeden konuşmanın yanlış yerlere sürüklenmesini önlemek için artık karışması gerektiğini düşünüp, şefkatli mi yoksa alaycı mı olduğu pek kolay anlaşılamayan o çekici gülümsemesiyle Ragıp Bey'e baktı. Siz hangi nevi konuşmalara alışkınsınız? Daha ziyade zabitlerin kendi aralarında konuştukları mevzulara. Nelermiş onlar? Neler olacak? Memleket meseleleri, askerlik mevzuları. Dilara Hanım uzanıp tuzluğu alırken sesinde belirgin bir şakacılıkla konuştu. Şu kadınların anlamayacağı mevzular yani. Estağfurullah öyle bir şey söylemedim. Lakin hanımların bu tarz konuşmalardan pek haz etmeyeceğini düşündüm. Memleket sadece beylere mi ait Ragıp Bey? Hanımlar neden bu mevzulardan haz etmesinler? Daha biraz önce sizin de bizzat şahit olduğunuz gibi memleket bozulduğunda erkeklerin ellerinin ilk uzandığı yer bizim peçemiz oluyor. Erkekler memleket meselelerinden konuştukları kadar anlasalardı herhalde halimiz böyle olmaz, memleketin maliyesi hırsızlara, sokakları uğursuzlara kalmazdı. Ragıp Bey bu sefer gerçekten şaşırdı ve şaşkınlığını gizlemeyi başaramadı. Bir kadının maliyeden söz ettiğini duymak hiç beklenmedik bir durumdu. Dilara Hanım'ın yüzüne diktiği gözleri neredeyse dehşetle açılmıştı. Dilara Hanım sesini ciddileştirerek devam etti. Niye şaşırıyorsunuz? Bu şaşkınlığınızda hakaretamiz bir şeyler olduğunu bile fark etmiyorsunuz çünkü. Bütün erkekler böyle, bunu biliyorum. Bu sadece size ait bir vaziyet değil ama aranızdan birinin farklı olduğunu da görmek isterdim doğrusu. Bakın, Dilevser'in bey babası öldüğünde rahmetli paşanın kızıma devredilen maaşını alabilmek için maliye nezaretine, harbiye nezaretine defalarca gittim. Oradaki sefilliğe bizzat şahit oldum ve 5 kuruş para da alamadım. Sonunda lanet olsun deyip peşini bıraktım. Eğer biraz akarımız olmasa bugün ele güne muhtaçtık. Caddeleri dolduran o zavallı kadınlar gibi biz de koynumuzu para karşılığı erkeklere açmak zorunda kalacaktık. Ragıp Bey kıpkırmızı kesip yalnızca rica ederim diye mırıldanabildi. Niçin utanıyorsunuz Ragıp Bey? Hayatın hakikati değil mi bu? Benim gördüğüm kadınları siz de görmüyor musunuz? Siz gitmiyorsanız bile bugün ders adeti kurtarmak için buraya gelen zabit arkadaşlarınız gitmiyor mu o kadınlara? Gidiyorlar ve hiç düşünmüyorlar niye o kadınlar bu vaziyete düştü. Bütün Avrupa'yı dolaştım. Siz de gitmişsiniz oralara, siz de görmüşsünüzdür. İnkişaf etmiş milletlerin ne olduğunu bizzat içinde yaşadım. Kör değildim, gördüm. Sağır değildim, duydum. Aptal değildim, düşündüm. Aklı erenlerle münakaşalara girdim. Kitaplar okudum. Allah gani gani rahmet eylesin, Paşa Hazretleri de pek açık fikirli bir zattı. Görmemi, öğrenmemi istedi. Ne öğrendin derseniz, inkişaf etmiş bütün milletler kadınlarını hür bırakmışlar. Erkeklerle omuz omuza oralarda kadınlar, kadınlarını birer mücrim gibi evlere hapseden milletler ise inkişaf etmemişler, edememişler. Dilara Hanım elindeki kaşığı masaya bırakıp devam etti. Kadınsız millet olmaz Ragıp Bey. Bir memleketin sokaklarına bakın. Öyle uzun boylu düşünmenize hiç lüzum yok. Hemen anlayacaksınız. Kadın yoksa o memleketin hali bizimki gibi bir sefalettir. Zavallı kadınlar bugün hepsi birer mahkum evlerinde. Lakin siz pek mi hürsünüz? Sizin hürriyetiniz bir hapishanede ömrünü çürüten bir gardiyanın sefil hürriyeti en fazla. Bu sefer de araya Ragıp Bey'e acıyan Dilevser girdi. Anneciğim böyle konuşmayı sürdürürseniz Ragıp Bey'i aç uğurlamak zorunda kalacağız. Siz konuşmaya başladığınızdan beri ağzına tek lokma koymadı. Dilara Hanım Dilevser'e baktıktan sonra gülümsedi. Affedersiniz Ragıp Bey, sizi sofrada aç bıraktım. Belki de bu yüzden bizi konuşturmuyorsunuz. Konuşunca çok konuşuyoruz çünkü. Ragıp Bey daha önce hiç böyle konuşan bir kadına rastlamamış. Almanya'da bile kadınlarla erkekleri kıyaslayan, erkekleri böyle suçlayan bir kadın görmemişti. Estağfurullah, çok güzel konuşuyorsunuz. Siz anlatın, ben faydalanıyorum. Siz şimdi yemeğinizi yiyiniz. Daha sonra bu mevzuları gene konuşuruz. Dilara Hanım daha sonra da görüşeceklerini, buna kendisinin karar vermiş bulunduğunu gene öyle söyleyivermiş. Bu davetkar tavrından dolayı da hiç sıkılmamıştı. Ragıp Bey'in Osman'a söylediği gibi onun en tesirli tarafı başkalarının utandıklarını utanç verici bulma işiydi belki de. Dilevser Ragıp Bey'in tabağına yemek koydu. Bu mevzular hiç bitmez. Annem kadın erkek müsavatı mevzuunda pek hassastır. Kadın erkek müsavatı mı? Hiç olmaz değil mi Ragıp Bey? Müsavat hiç olmaz. Ragıp Bey hiç düşünmeden bu eşitlik anlayışını elinde olmadan itiraz etti. Ama biz savaşıyoruz. Erkekler savaşıyor. Onlar ölüyor. Kim için savaşıyorsunuz peki Ragıp Bey? Kim için ölüyorsunuz? Savaşıp ölmek erkekliğinizin bir ispatı mı sadece? Erkeklerin arasında bir erkeklik yarışması mı bu? Yoksa geride kalanlar yani kadınlar için mi savaşıyorsunuz? Ragıp Bey sustu. Dilara Hanım üsteledi. Cevap vermiyorsunuz. Kuşatma altına düşünce Dilara Hanım, huruç harekatı yapmadan önce bir düşünmek gerekir. Aksi takdirde benim yaptığım gibi her karşı koyuşunuz bir hezimetle sonuçlanır. Müsaade ediniz bir düşüneyim. Kuşatma altında değilsiniz, dostlar arasındasınız. Ben düşmanlara alışkınım Dilara Hanım, dostlara alışmak biraz zaman alacak. Dilara Hanım karşısındaki erkeği nereye kadar kışkırtacağını, nerede duracağını, ne zaman şaşırtacağını, ne zaman bu şaşkınlığını bir gülümsemeyle yatıştıracağını içgüdüleriyle bilen bir kadındı. Konuşmayı biraz daha sürdürürse Ragıp Bey'in gerçekten kendisinden korkacağını ve korkuyu taşıyamayacağı için kaçıp gideceğini anlamıştı. Böyle bir erkek korkacaksa artık gidemeyeceği kadar bağlandığı zaman korkmalıydı. Daha tanışıklığın ilk başında değil. Üstelik bu zabit, Dilara Hanım'ın korkunç denilebilecek doğallığına aynı doğallıkla karşılık verebilen, olduğundan daha fazla görünebilmek için uğraşmayan, hayatını dağlarda geçirmiş zabitlerin zaman zaman bir salon erkeği tavrı takınmaya çalışırken düştükleri acıklı gülünçlüğe, tartışmanın kendisi için en zor anlarında bile düşmeyen nadir erkeklerden biriydi. Tartışmada yenilirken bile bu yenilgiyi kabul ediş biçimiyle Dilara Hanım'ın da Dilerser'in de beğenisini kazanmıştı. Ve kızının bir erkeği beğendiğini hissetmek Dilara Hanım için her zaman önemli olmuştu. Ragıp Bey onlara başından geçenlerden, Makedonya'da yaşadıklarından, katıldığı çatışmalardan, kahramanlıklarla dolu geçmişinden, evinden, karısından, imparatorluğun en ünlü şeyhlerinden biri olan kayınpederinden hiç söz etmedi. Kahvesiyle birlikte son bir kadeh konyak daha içtikten sonra kendisi için hazırlatılan arabayla geldiğinden daha büyük bir sır olarak ayrıldı konaktan. İki kadın da giden zabitin suskunluğu arkasında saklı duran o erkeksi güveni hissetmişler, daha önce konağa gelen erkeklere pek de benzemediğini anlamışlardı. Ragıp Bey hiçbir şey anlatmayarak böyle şeyleri anlatmakta erkeklerden çok daha usta olan kadınlara farkında olmadan kendisi hakkında çok şey anlatmıştı. İki gün sonraki akşam yemeği davetini de zaten buna borçluydu. Hava gazı fenerlerinin yalnızlığı ve sessizliği artırdığı karla kaplı ıssız sokaklarda arabanın tekerleklerinin karların içinde fısıltılı dönüşünü ve atların karlara vuran tok nal seslerini dinleyerek giderken ormanların arasında akan bir nehrin kenarında nehrin sularına aksinin her vuruşunda görünüşü değişen bazen bir su perisi, bazen bir deniz kızı, bazen bir ejderha gibi gözüken bir esatirle karşılaşmış bir çobanın şaşkınlığını, hayranlığını ve korkusunu taşıyordu içinde. O zekanın, bilginin, parlak fikirlerin, yerli yerinde yapılmış teşbihlerin değil, cesaretin, gözü karalığın, yiğitliğin, ölümle oynaşmanın hayranlık yarattığı yerlerde yaşamış, girdiği her yerde hiç çaba göstermeden çevresindeki kadınlarla erkeklerin hayranlığını, bu onun doğal bir hakkıymış gibi kazanmaya alışmıştı. Hiç kimseye kendini beğendirmeye uğraşmadan beğenilmiş, kadınlar tarafından arzulanmıştı. Bu gece aynı arzuyu Dilara Hanım'ın bakışlarında da görmüştü ama bu arzu onun hoşuna gideceği yerde onu bir hakarete uğramışlık duygusuna itmişti. Dilara Hanım'ın onu bir erkeği değil de bir oyuncağı ister gibi onun arzularına ve duygularına hiç aldırmadan istediğini anlayacak kadar kadınları tanıyordu. Bu arzulayışta bir hayranlık, bir tutku yoktu. Vitrinde beğendiği elbiseyi tezgahtara gösteren şımarık bir kadın gibi seçmişti Dilara Hanım Ragıp Bey'i. Onu sokaktan çevirdiği bir yosma gibi alacak, koynuna sokacak, sıkılınca da gönderecekti. Hem arzulanmış hem yenilmiş olmayı, aşk oyunlarında çoğunlukla yan yana gelmeyen bu iki duyguyu aynı anda yaşamak Ragıp Bey'i heyecanlandırıyor, hem bu kadına sokulmak hem de onu hırpalamak istiyordu. Kendisini tanıyan herkesi ürkütüp sindiren o ünlü ve erkeksi öfkesine hayatında ilk kez kadınsı bir kırılganlık ekleniyor, Dilara Hanım'ı koynuna alıp ona kadınlığın zevkini ve erkeğin saldırganlığını göstermek isterken, bir yandan da Dilara Hanım tarafından sevgiyle okşanmayı arzuluyordu. O karlı gecede bir mucize gerçekleşiyor, her erkeğin en derinlerinde, en karanlık kuytularında saklanan kadınsı kırılganlık, bütün zayıflıkları, güçsüzlükleri, çaresizlikleri, sevilme ve şefkat görme istekleri, sabırsızlıkları, ihtiraslı beklentileriyle uyanıyor, hiçbir erkeğin içindeki kadınsı yanın kılavuzluğu olmadan geçemeyeceği, haritasını hiç kimsenin çıkartamadığı, içinden geçenlerin geçtikleri yolları geçer geçmez unuttukları ve adına insanların aşk dediği o esrarengiz coğrafyaya doğru Ragıp Bey'i çekip götürüyordu. Dilara Hanım erkekleri etkileyip kendilerine bağlamayı bilen bütün kadınlar gibi kısa bir sürede Ragıp Bey'in içindeki bütün erkeklerin aşık olmak için mutlaka uyanmasına ihtiyaç duydukları ve varlığının asla farkına varmadıkları kadınsı yanı uyandırmış, sevilme isteğini hareketlendirmişti. Sadece birkaç saat içinde kaderi ve hayatı değişmiş, mutsuz ama huzurlu bir erkek, mutluluğu hayal eden huzursuz biri olmuştu. 4. Hüseyin Hikmet Bey bir sabah vakti karla kaplı kubbeleri, minareleri, kuleleri, tepeleri ve tepelerine yayılmış ormanlarıyla uzaktan bakana ince oymalı, geniş ve yumuşak bir dantel gibi gözüken İstanbul'a varıp yağan karlı rengi solgunlaşmış sulardan, yakamozlu parıltılarla çırpınan balıkları kapan deniz kuşlarını, cami avlularından kanat patırtılarıyla havalanıp karlara karışan beyaz güvercinleri, gergef işleyen nazlı bir kadın parmağına batmış bir tığdan oyalı bir beyazlığa sıçramış kan damlaları gibi gözüken kırmızı fesli gölgeleri, bütün o beyazlığın içinde kara bir büyü gibi dolaşan uzun siyah kayıkları görüp de kıyılara dizilmiş kahvehanelerden yükselen ıslak tömbekli kokusuyla, tepelerdeki çiçek tarlalarından gelen serin fulyalarla kasım patıların raihalarına karışan zift ve insan kokusunu içine çekince ürperdi. O güne dek bir başka diyara göç etmek için geçici bir mola verdiği eğlenceli bir menzil gibi görünen bu şehrin artık onun yuvası olduğunu, ne olursa olsun artık buradan başka bir yere göç edemeyeceğini, nereye giderse gitsin yeniden buraya döneceğini, bir serüvencinin o coşkulu ve gezgin gençlik günlerinin bittiğini aradığında duyduğu hüzünle ama artık yerleşecek bir yere, bir yurdu olduğunu bilmenin huzuruyla hissetti. Birinci mevki kadınlarının ipek çarşafları, yumuşak bir bulut gibi insanları saran esansları, sıcak dokunuşlu kürkleri arasında iskeleye çıktığında hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Kendisini bekleyen arabanın yanında babası duruyordu. Reşit Paşa oğlunu karşılamaya gelmişti. Babasının kendisini beklediğini görmek bir sevinçten ziyade tuhaf bir keder uyandırdı içinde. Geleneklerin aniden değişebilmesi için büyük sevinçlerin ya da büyük acılarla çöküntülerin yaşanması gerektiğini o anda fark etti. Kendisini başkalarından farklı ve üstün kılan bir özelliğini, servetini, gücünü ya da şöhretini kaybetmiş insanlarda görülen yorgun ve anlayışlı bir ifade vardı Reşit Paşa'nın yüzünde. Çizgileri çoğalmamış ama sanki derinleşmişti. Kadere rıza gösteren bir tevekkülü ruhuna sindirdiği ama bunu yaparken kendisine ve gücüne olan inancından epeyce fedakarlık etmek zorunda kaldığı hareketlerinin yavaşlığından, bakışlarının gölgelenmesinden hissediliyordu. Baba oğul birbiriyle çarpışan iki ayrı dünya görüşünün ve iktidar cephesinin, dahil oldukları cepheyi de aslında fazla benimsemeyen iki üyesi olarak karşı karşıya durduklarında bir an birbirlerine garip bir hüzünle baktılar. İkisi de karşısındakinin acı çektiğini biliyor ve kendinden çok karşısındakinin acısına üzülüyordu. Hikmet Bey her zamankinden daha içten bir saygıyla eğilip babasının elini öptü. Reşit Paşa o güne dek hiç yapmadığı bir şey yapıp oğlunu kucakladı. Küçük bir çocuğa sarılır gibi sarıldı ona. Nasılsın? İyiyim, sağ olunuz. Siz nasılsınız? Çok iyi gördüm sizi. Gelecekle ilgili bütün kaygılara, hatta hayatının bile tehlikede olduğunu düşünmesine rağmen Reşit Paşa bunlardan söz etmeyi gereksiz buldu. İyiyim, evet. Biraz duraksadıktan sonra tereddütlü bir sesle sordu. Sen nasıl oldun? Hikmet Bey babasının yarasını sorduğunu ama bu olaydan açıkça söz etmekten çekindiğini anladı. Bu konuyu şu anda böyle tereddütlü bir sesle geçiştirirlerse bundan sonra bu olayın aralarında hep sözü edilmeyen bir hayalet gibi kalacağını kestirdiğinden açıkça cevap verdim. Yaram tamamıyla kapandı efendim. Soğuk havalarda biraz sızlamasının dışında pek bir araz kalmadı. İyi, hadi gel arabaya binelim, yolda konuşuruz. Arabaya bindiler. Arabacı Hikmet Bey'in valizlerini arka tarafa yükledi. Yola koyuldular. Kar yüzünden sokaklarda her zaman gözüken uğultulu kalabalık yoktu. Sokaklar boş gibiydi. Arabanın buğulanan pencerelerini güdere eldivenleriyle silerek dışarı bakmaya çalışan Hikmet Bey sadece bir beyazlık görüyordu. Nişantaşı'nda bir konak kiraladım sana. Çok acele olduğu için belki içinde bir iki eksiği olabilir. Onu bizim kalfa kadınla halledersiniz. Güzel, sakin bir yerde. Geniş bir bahçesi var. Sağ olunuz, iyi düşünmüşsünüz. Biraz sükunete ihtiyacım var hakikaten. Anneme de telgraf çektim, çocukları göndersin diye. Çocukları yanıma alacağım.